Efendim merhabalar, Erkam Radyo Tarihin Derinliğine Yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu hafta yine Doçent Doktor Ebubekir Ceren hocamızla birlikte önemli bir meseleyi masaya yatıracağız. Bu hafta ayrıca bir konuğumuz var, Fransa'dan, Strasbourg'dan Doktor Yaşar Demir bizimle beraber. Hocamla beraber kendisiyle Hatay meselesini konuşacağız. Öncelikle Ebubekir hocama yine her hafta olduğu gibi hoş geldiniz hocam diyelim.
Hoş bulduk, merhaba.
Merhaba hocam, hocam siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz hocam programımıza konuk olduğunuz, katıldığınız için. İsterseniz biraz kendinizden bahsedin hocam, dinleyicilerimizin sizi tanıması açısından, sonra konumuza girmiş olalım.
Evet, ben Yaşar Demir. Üniversite eğitimi İstanbul Üniversitesi'nde arşivcilik bölümünde tamamladım. Strasbourg Üniversitesi'nde, eski adı Macbeth Üniversitesi'nde master yaptım. Avrupa Medeniyet Tarihi bölümünde. Konu Hatay, Hatay'ın sosyopolitik durumuydu. Akabinde Paul Dumont'la doktora çalışmamızdı. Yine Strasbourg Üniversitesi'nde Hatay'ın Türkiye'ye katılması, lokal dinamiklerin etkisi ve Fransa'nın Levant politikası. Levant dediğimiz Suriye-Lübnan politikası üzerine 2010'da tamamladık. Şimdi de Buhara İslam Enstitüsü'nün müdürlüğünü yürütmekteyim. Fahri olarak akademik çalışmalarımıza devam etmekteyiz.
Eyvallah.
Paul Dumont özel, yani önemli Osmanlı tarihçilerinden bir tanesi Fransa'daki,
evet,
bu bölge ilgisi Türkiye'de olan. Evet.
Hocam bir de Ebubekir hocam şey de yok. Türkiye'de Fransa ile ilgili doktora tezi yazan, çalışan çok fazla isim de yok.
Az, evet.
Bu anlamda hocamın çalışması da önemli.
Peki Fransızca öğrenmeye kimse niyeti olmadığı için herhalde İngilizce daha kolay geliyor muhtemelen.
Evet. Eyvallah. Hocam şuradan başlayalım isterseniz. Birinci Dünya Savaşı sırasında Hatay meselesini konuşalım biraz. İşte Osmanlı toprakları, Irak Osmanlı'dan ayrıldı, Suriye Osmanlı ayrıldı. Hatay'ın durumu neydi hocam Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra?
Şimdi isterseniz Birinci Dünya Savaşı dönemine bir giriş yapalım. 1914'ten itibaren kaynaklardaki bilgilere göre aslında Çanakkale çıkartmasının ilk önce Hatay, Antakya, İskenderun Körfezi üzerinden yapılmasını söylüyorlar. Bunu Lord Curzon'un teklif ettiği söyleniyor. Hı hı. Ancak payitahta uzak olması, hani lojistik intikallerin sorun ya meydana getireceği düşüncesiyle en kestirme yoldan Çanakkale'ye yöneliyorlar. Demek ki Anadolu'yu işgal merkezi olarak görüldüğüne göre ciddi anlamda jeostratejik bir öneme sahip olarak görülüyor Batılılar tarafından.
İskenderun çok doğal önemli
liman,
bir yer.
Tabii
çok,
doğal çok... liman.
Şöyle sözünüzü kesiyorum ama daha önce Bağdat'a giderken bile İstanbul'dan, Ege'den, evet, İskenderun'a gidiliyor. Oradan Karayolu'yla Birecik'e geçilip Fırat'tan gidiliyor. Evet. Yani İskenderun dediği gibi hocamın doğal bir liman ama İstanbul'a uzak.
Bir de Anadolu'nun Orta Doğu'ya açılan kapısı, doğru, konumunda. Meşhur Beren geçidinden geçtikten sonra artık önünüz ta işte Yemen'e kadar açık. Buranın bir kilit önemi söz konusu. Zaten bu jeostratejik önemden dolayı tarih boyunca, değil mi, onlarca medeniyet burayı ele geçirme, burada hakimiyet kurma mücadelesi yapılmış. Zaman zaman kanlı savaşlar olmuş. Bunun önemini bilen tabii müttefikler Hatay'ı mutlaka ele geçirme niyetini güdüyorlar. Ve nitekim 1918'de 9 Kasım 1918, tarihler konusunda muhtelif bilgiler var ama bizim kabul ettiğimiz 9 Kasım 1918'de efendim İskenderun'a ilk olarak İngilizler çıkartma yapıyor. Hmm. Tabii hep
Fransızlar
olarak bilinir ama ilk İngilizler çıkartma yapıyor. Derhal Fransızlara burayı terk ediyorlar. Çünkü niye? Sykes-Picot anlaşmasında 1916'da yaptıkları anlaşma uyarınca bu bölgenin Suriye ve havalisinin Fransızlara terki söz konusu. İşgal ediyorlar ama Fransızlara hemen birkaç gün içerisinde teslim etmek durumunda kalıyorlar.
Hocam pardon, bunun karşılığında İngilizler bir şey istiyor mu peki?
Bir şey
Sykes-Picot anlaşmasına göre.
Bir şey istemiyorlardı. Muhtemelen İngilizlerle Fransızların şöyle bir ilişkileri söz konusu. İngilizler devamlı güçlü olduklarını hissettiriyorlar Fransızlara. Örneğin Kıbrıs yokken Sykes-Picot anlaşmasında İskenderun'da, yani Doğu Akdeniz'i kontrol eden Fransızların karşısına Kıbrıs'ta yer alıyor İngiltere. Yani Fransa neredeyse yanı başında mutlaka İngiltere'nin yer alması söz konusu. Bu anlamda Sykes-Picot'da yer almayan Kıbrıs, İskenderun'da bulunan Fransa'yı Doğu Akdeniz'de yalnız bırakmamak için Kıbrıs'a ilave kuvvet göndererek ve Kıbrıs'ı da tamamıyla kontrol ederek böyle bir mukabelede bulunuyor. Bu iki ülkenin çıkar çatışması. Hı-hı. Yani Hatay ya da diyelim ki Senderun Sancağı eski adıyla meselesinde de bu daha işgal esnasında bu gündeme geliyor.
Ama Fransızların bölgeye ilgisi çok öteden beri var. Yani Sykes-Picot'dan çok önce.
Tabii. Haçlılardan beri var işte.
Evet, çok o kadar geriye ben götürmedim ama daha çok bizim bu Lübnan'da, Suriye'nin güneyindeki o mezhep çatışmalarında Fransa'nın müdahalesi vesaire. Evet. 19. yüzyılda ciddi bir yani Fransız ilgisini o bölgede görmek mümkün. Bir Fransız yazar var. Ben de makalelerini zevkle okudum. André Raymond vefat etti bir Fransız. Onun bir makalesinde şöyle söylüyor. Yani bugün Osmanlı topraklarıyla ilgili Fransızca yapılan araştırmalara baktığınızda büyük oranda Fransa'nın emperyal bölgelerinin olduğunu görüyorsunuz. Hı-hı. Bugün Lübnan, Suriye, Tunus, Cezayir çalışacaksanız mutlaka Fransızca bilmeniz gerekiyor. Hı-hı. Ve hatta bunu Edward Said'in şeyiyle birleştirecek olursak Edward Said diyor ki aslında üretilen bilgi iktidardan bağımsız üretilmiyor. Çoğu zaman oryantalistler, müsteşrikler, Fransa'da bu işi ilk yapan insanlar, bunların kurdukları enstitüler çoğu zaman bu Fransa'nın emperyal düşüncelerine paralel bir şekilde gidiyor. Hı hı. Ve zamanla Lübnan, Suriye ve Hatay'da bu ilgi alanının içinde kalıyor aslında.
Çok doğru. Bunu nereden anlıyoruz? Şimdi somut bilgilerle destekleyecek olursak Fransızların okullarından anlıyoruz. Evet. Antakya, Kudüs'ten sonra bütün Fransız dini kurumlarının okul açtığı bir yer. Bununla ilgili de tabii detaylı çalışmalarımız mevcut. Hı hı. Misyonerlik faaliyetlerinin en yoğun olarak yürütüldüğü bir yer. Fransız kökenli misyonerlik faaliyetleri de diyelim ki daha net spesifik olsun. Kudüs'ten sonra Antakya'dır. Tabii Antakya'nın bir dini önemi de olduğu için Katolik dünyasında. Ama Fransa buraya mutlaka ilgisini 19. yüzyıldan itibaren yani Tanzimat'la dan sonra başlayan süreçte çünkü ondan önce okul yapma şansımız yok. Hı hı. Bunu işte şirketlerin varlığıyla işte Levan Kompani'nin bir şubesinin Antakya'da olmasıyla bunu görebiliyoruz.
Bu Suriye'de güney kısmında Mavrunileri görüyoruz Fransa'nın desteklediği.
Evet.
Hatay'da da var mı?
Arap Katolikler.
Evet.
Çok az. Çok az. Yani sembolik düzeyde diyebiliriz. Mavrunilerin yeri zaten Suriye'de. Hatay'da bu yok.
Hı hı. Tamam.
Hocam şimdi işte İngilizlerin bölgeyi işgal edip Sykes-Picot anlaşmasına göre Fransızlığa bıraktığını söylediniz. Bundan sonra Hatay'la ilgili bir takım ciddi gelişmeler yaşanıyor.
Evet.
Onlardan bahsedelim isterseniz biraz.
Ya ondan sonra doğrudan işgal faaliyetleri başlıyor.
Fransız işgali.
Tabii bir kol Antakya merkez işgali ediyor. Hı. Ondan sonra ikinci bir Fransız birliğini Kırıkhan dediğimiz yani Antep Hassa üzerinden Kırıkhan'a bağlantı olduğu için Antep'te de oradan zaten Antep'e işgal gerçekleşiyor. Yani coğrafyayı bilmek lazım. Amanosları aşıp değil de orası zaten düz bir alan olduğu için direktmen Antep'e, Maraş'a, Urfa'ya yine Kırıkhan üzerindeki bir hattan işgal gerçekleşiyor. Üçüncü kolda İskenderun doğal limanına zaten oradan işgal başlıyor. Bir üçüncü birlikte İskenderun'da bulunuyor. Bunu yaparken de tabii meşhur Ermeni lejyonunu kullanıyorlar. Bir kendi aldıkları kurdukları Ermeni lejyonunu kullanıyor. Bir de yereldeki Ermenileri de silahlandırmak suretiyle bu işgali gerçekleştiriyorlar. Hmm. İşgale tabii direnişler kaçınılmaz. Meşhur biliyorsunuz Tayfur Sökmen öncülüğündeki bir birlik Fransızlara direniyor ama sadece o değil. Bütün özellikle Sünni aşiretler ve Türkmen aşiretler hemen derhal çetecilik faaliyeti ve müfrezeler kurmak suretiyle Fransız işgaline direniyorlar. Tabi bu süreç Lozan'a kadar devam ediyor. Devam ediyor. İsterseniz Ankara Anlaşması'na oradan geçiş yapabiliriz.
Tabii. Ermeni nüfusu hakkında bir bilgi var mı? Adana'da biz hep daha çok 1909 olaylarını hatırlıyoruz.
Evet.
Da Hatay, İskenderun'daki durumları nasıl Ermenilerin?
Şimdi işgalden önce çok yoğun bir Ermeni nüfus kesinlikle yok.
Hı-hı.
Meşhur Musa Dağı onların bugünkü Kesep dediğimiz bir bölge. Orada Ermeniler yoğunluklu. Yani 5000 civarı bir Ermeni'nin varlığından bahsedebiliriz. Tescille birlikte biraz nüfus artıyor. Hatta tescilden gelen Ermenilerin bir kısmı Antakya, Hatay'a buralara yerleşiyor. Gibi. Oradan Halep'e doğru intikal ediyor. Bir kısmı orada kalıyor. Bununla beraber biraz popülasyonda yükselme söz konusu. 10 bine kadar. Şunu diyebiliriz. Bunu da biz hani çalışmalarımızda tespit ettik. İşgal, yani Fransa'nın çekilmesinden sonra, 1939'dan sonra 14.500 Ermeni'nin taşındığını biliyoruz. Demek ki nüfusu 5.000 olarak kabul edebilirsek 9.500 dışarıdan bir Ermeni ile beraber 14.500 Ermeni 1939'a kadar Hatay'da bulunduğunu söyleyebiliriz.
Hocam, evet. Ankara Anlaşması'na gelmeden şimdi 1919'dan sonra Anadolu coğrafyasında bir milli mücadele, bir İstiklal Harbi'nin yaşandığını görüyoruz.
Evet.
Suriye ve Hatay'da Fransızlar tarafından işgal ediliyor. Peki evet. Aynı direniş o topraklara niçin gerçekleşmiyor hocam?
Şimdi hocam, Antakya Müdafaa Hukuk Cemiyeti kuruluyor.
Hı
hı. Antakya Müdafaa Hukuk Cemiyeti kuruluyor. Direniş oluyor ama direniş kısa süreli oluyor. Hı. Niye? Bir heyet, yani kaynaklarımıza geçen, hatıratta geçen olay bu. Ankara Anlaşması'ndan sonra direkt Ankara'ya giderek Mustafa Kemal'le bir görüşme yapılıyor. Deniliyor ki biz ne yapalım? Mücadeleye devam edelim yoksa Fransızlara teslim olalım. Hı. Efendim, bu mevcut yönetimi kabul mü edelim? 1921 Ankara Anlaşması'ndan sonra Fransa TBMM'yi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti o anki tabirle tanıyınca, bir hatta bir resmi bir hüviyet meydana getirince, hı hı, buna karşılık verilen cevap, siz şimdilik mücadeleyi bırak. Yani Fransa'ya 1921 Ankara İtirafnamesi diyoruz. 7. maddesi uyarınca Antakya'da bir Türkçenin serbest olduğu, Türk kültürünün Fransızca da tanındığı, efendim okulların eğitiminin garanti altına alındığı bir otonom yapı kurulması sözü üzerine birden bu mücadele kesiliyor. Ara ara Lozan'a kadar devam ediyor. Lozan Anlaşması ile birlikte de artık sona eriyor. Lozan'ın 16. maddesi de 1921 Ankara İtirafnamesi'nin 7. maddesini teyit ettiğinden artık Antakya'daki işgale karşı direniş Lozan'la birlikte, 1924'le birlikte
sona eriyor.
Sona eriyor. O zamana kadar elimizdeki kaynaklara göre 110 kadar bir Fransız askerinin bu 2 yıllık bir mücadelede öldüğü, bir o kadar da bizim Kuvayi Milliyecilerden bir şehit verildiği, nispeten düşük yoğunluklu ama her gün ortalama Fransız kaynaklarına göre 2 günde bir çatışmanın çıktığı bir dönem söz konusu. Bir direniş dönemi söz konusu. Ama burada da işte toplam kayıplar rakamlarda da verildiği üzere bu kadarlık bir çatışma oluyor. Lozan'la birlikte de bu bitiyor. Hı
hı. Aslında Ankara Anlaşması öncesinde bir mesele de Misak-ı Milli.
Evet.
Şimdi biz bugün Misak-ı Milli sınırları falan dediğimizde en fazla Kerkük'le Musul'u hatırlıyoruz.
Evet.
Çok Hatay biraz daha meseleyi iyi bilenlerin dikkatini çekiyor. Evet. Yani
Halep de diyebiliriz. Mesela Halep gözden her zaman kaçıyor. Yani.
Yani bir Halep'in ve Hatay'ın bunda ne diyelim özel bir yeri var mı? Niye biz Halep'le Hatay'ı pek hatırlamıyoruz? Ve Misak-ı Milli bakımdan önemi neydi? Yani biraz onlara da değinirseniz iyi olur dinleyicilerimiz açısından.
Aslında çok güzel, çok doğru bir soru. Niye? Şimdi tabii geriden gelerek yorumluyoruz. Musul, Kerkük muhtemelen petrol olduğu için bu kadar. Halbuki Halep Musul'dan daha Türk bir şehirdir.
Doğru.
Hem coğrafyaya
Kerkük'te Türkmenler de var.
Evet.
Hatta
ben özellikle Musul dedim. Yani Musul'dan daha bir
14 Temmuz'da Kerküklerin aslında bir ne diyelim katliama uğradığı tarihte onu bu vesileyle yad etmiş olalım.
1959'daki
58'de darbe oluyor. 59'da evet. Kerkük'te Türkmenlere ciddi bir katliam yapılıyor. Türkmen nüfusu önemli ama ben şöyle biraz daha gireyim. Şöyle, bu hat çok önemli. Yani niye Misak-ı Milli'de sınır kabul edildi çok önemli. Yani doğudan batıya doğru Kerkük'ü, Musul'u, Halep'i, Hatay'ı içinde barındıran bir hattan bahsediyoruz. Evet. birçok kaynakta buraların aslında coğrafi olarak Anadolu'nun parçası olarak görüldüğünü görüyoruz.
Evet.
Yani burası Anadolu'nun hinterlandı. Mesela bakıyorsun Osmanlı döneminde Musul'da, bu kuzey bölgelerinde, Halep'te tımar sistemi uygulanıyor. Hı-hı. Ama güneyinde uygulanmıyor. Tımar sistemi bir yerde uygulanıyorsa orası Osmanlı Devleti'nin ana toprağı kabul edilebilir.
Evet.
Dolayısıyla Halep, Kerkük, Musul, Hatay, buranın kuzeyi benim kanaatim de o yönde, Anadolu'nun bir parçası.
Hocam çok özür dilerim, araya gireceğim. Şimdi bugün işte birileri orada topraklarda Kürt koridoru oluşturmaya çalışıyorlar.
Aynen öyle, doğru.
Evet. Yani bu sadece siyaseten belirlenen bir harita değil orası, sizden bir harita değil. Aynı zamanda orada başka bir takım dinamikler de var yani, o Kürt koridorunun oluşturulması gibi.
Dolayısıyla hocam, Halep, Hatay'dan evet.
O çok önemli. Mesela güncel mevzuya da önce 1936'da konuşulan gündem Asi'den Fırat'a. Komple Türkiye'ye bağlanması, alınması stratejisi konuşuluyor. Asi'den Fırat'a komple Kuzey Suriye, Kuzey Irak'ın kuzeyi Misak-ı Milli sınırları içerisinde görülüyor.
Yer alıyor.
Ama ne oluyorsa birden diyorlar ki Halep gündemden düşüyor.
Ki Halep de çok çok önemli bir şehir yani. Ticaret evet. açısından Akdeniz'e açılan yakın bir yer olması bakımından çok çok evet. önemli. Ve dediğiniz gibi Türk kültürünün çok yoğun hissedildiği bir
yer. Dil Türkçe.
Benim hayıflandığım tek şey vardır. Çok şükür birçok yere gitme imkanım oldu ama Suriye'yi gezemedim.
Evet.
Halep, Hama, evet. Humus, Şam. Buralar Türk kültürünün özellikle yoğun olduğu yerler. Maalesef harap oldu hepsi.
Yani hala evet. Osmanlı şeylerinin, şehzadelerinin cenazelerinin mezarının
Vahdettin,
bulunduğu.
Evet.
Son Osmanlı evet. padişahının tabii evet. mezarının bulunduğu bir şehir. Evet hocam.
Hocam şimdi şöyle bir ek bilgi de verelim. Halep tabii Osmanlı'da vilayet. Bizim Antakya buranın bir bağlı bir sancak konumunda. Şimdi yani bir bölge düşünün. Eğer Antakya Halep'in bir hinterlandıysa biz küçük parçasıyla ilgilenmişiz. Ana merkezi ötelemişiz. Burada tabii Fransızlar vermek istemiyorlar Halep'i. Çok ciddi mücadeleler veriyorlar. Yani kala kala sadece stratejik olarak hani bir doğal liman konumunda efendim sebzenin meyvenin bol olduğu bir bölgeyi tabiri caizse yani bir parmak bal vermek suretiyle yani bu kadarlık bir Misak-ı Milli sınırlarından bugünkü Hatay'ın durumu bir parmak bal hükmüne düşer. Bu şekilde bir durum söz konusu.
Aslında bunu gösteren durumları hala yaşıyoruz. Bayramlaşmalarda aynı evet. aşirete bağlı insanlar, evet. akrabalar sınırın ötesinde. Evet. Bu kimin filmiydi? Propaganda filminde
Kemal
değil mi?
Kemal Sunal'la Metin Akpınar'ın filmi.
Evet, yani orada da işlenmiş bir durum. Yani aileleri, aşiretleri, sosyal yapıları bölerek oluşturulmuş bir durum söz konusu orada aslında.
Evet. evet. Bir ara verelim. Ardından hocam Ankara Anlaşması'yla devam edelim konuya kaldığımız yerden. Değerli dinleyicilerimiz, tarihin derinliğine yolculuk programımıza kısa bir ara veriyoruz. Aranlarından tekrar huzurlarınızda olacağız. Efendim aranlarından tekrar huzurlarınızdayız. Tarihin derinliğine yolculuk programımızda İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebubekir Ceren hocamızla beraberiz. Ayrıca bu hafta Doktor Yaşar Demir hocamız konuğumuz. Kendisiyle Suriye meselesini ve özellikle Hatay meselesini konuşuyoruz. Hocam aradan önce Ankara Anlaşması'na bir değinmiştik. Orada kalmıştı. Ankara Anlaşması'nın Hatay'ın bağımsızlığını kazanması bağlamındaki önemi ve ehemmiyeti nedir hocam?
Evet. Hocam Ankara Anlaşması tabii 7. madde. Ankara Anlaşması'nın 7. maddesi Hatay'ı, Antakya'yı ilgilendiriyor. Buna istinaden Türkiye diyor ki ben Fransa'ya, Fransa mandası yönetimine burayı İskenderun sancağı, hatta sancak otonom bölgesini emanet ediyorum diyor. Hı-hı. Ankara Anlaşması.
Emanet kelimesi mi geçiyor?
Şimdi anlaşmada Hı-hı. geçmiyor.
Ha, tamam.
Bu bizim yani diplomatlarımızın, siyasilerimizin Hı-hı. kullandığı. Hı-hı. Yoksa şöyle emaneti kullanabiliyorlar. Anladım. Zaten manda idaresi emaneten bir yönetim. 15 Doğru. yıllığına verilmiş bir yönetim olduğu için ileride hak iddia Hı-hı. ederken bu ifadeyi kullanıyorlar. Yani bu Doğru. Cemiyet-i Akvam'ın tutanaklarına da geçmiş bir ifade olması açısından bunu kullanıyoruz. Ankara Anlaşması'nın bir önemi de ne oluyor? Fransa TBMM'yi şu anki Türkiye Devleti'nin ilk şeklini tanımış oluyor. Bunun yanında bir önemi de Sykes Picot Orta Doğu'nun bugünkü halinin çizildiği bir gizli anlaşma olarak biliyoruz değil mi? Sykes Picot'un bize göre parçalandığı, geçersiz olduğu ilk anlaşma Ankara Anlaşması'dır. Doğru. Niye? Çünkü bu bölgeyi bir kere koparttı. Sykes Picot normalde hepsi paylaşılacaktı. Anadolu paylaşılacaktı. İşgal edilen, yani işgal edilmesi düşünülüyordu 1916'da ve bunların hepsi paylaşılmıştı. Böylelikle Fransa
hocam Sykes-Picot'a bir darbe vurmuş oluyor. Şimdi biz Sykes-Picot anlaşmasını hatırladığımızda hep Irak ve Suriye'nin bölüşümü aklımıza geliyor.
Evet.
Burada bugünkü Türkiye sınırlarındaki topraklarla ilgili paylaşım ne vardı? Yani Antep, Maraş bölgesiyle ilgili.
Tabii Sivas'a kadarlık bir çizim söz konusu.
Çünkü hep böyle olarak Irak, Suriye konuşuyoruz. Sanki Anadolu'ya dokunmayacaklar gibi.
Evet. Yani onu sanki da bizim dışımızdaymış. Yani Anadolu'yu bırakmışlar gibi ama öyle değil. Tabii Sivas'a kadar.
Sivas'a kadar.
Tabii Sivas'a kadar.
Fransız bölgesi
tabii
mi?
Tabii. Yani evet. Sevr Sykes Picot'un bir sonucudur. Sevr'deki o gördüğümüz harita aslında Sykes Picot'un haritasıdır.
1916'da çiziyorlar.
Tabii 1916'da çiziyorlar ve bunu uygulamaya koyuyorlar. Sevr'de de bunu imzalatmaya çalışıyorlar. Şimdi
dolayısıyla demin söylediğiniz Ankara Anlaşması Sykes Picot'dan önemli bir ayrım noktası.
Ayrım noktası oluyor.
Çok önemli.
Evet, yani baltalanmış oluyor. Daha doğrusu düzenlenmiş oluyor. Yani ilk çıkartılan Sykes Picot Anlaşması böylelikle uygulanamadı.
Evet.
Niye bunu yaptı Fransızlar? Tabii Sykes Picot'a göre de Musul Fransa'nın kontrol altında olacaktı.
Evet.
Yani ilk konsolosluklar baktığımız zaman Fransa'nın ciddi ağırlığının Musul'da olduğunu biliyoruz. Baskıyla oradan İngilizler Fransızları çıkartınca bu sefer Sakarya Meydan Muharebesi'nde TBMM hükümetini kazanmasıyla birlikte ve içeride de ciddi manada bir İngiliz-Fransız çıkar çatışması oluyor ve Fransız kamuoyunun İngiltere'ye bir ders verilmesi talebini biz gazetelerden görüyoruz. Yani o dönem gazetelerini taradığımızda böyle bir talep de var. Hazır TBMM hükümeti de kurulmuş, uygulanamıyor. Bu şekilde bir mukabelede bulunarak ilk defa Sykes Picot'u parçalamış oluyor Fransa. Bunda karşılıklı Mustafa Kemal ile Frank Buyon'un bir görüşmesinin olduğu söyleniyor. Ve bu görüşmeye göre Türkiye Misak-ı Milli'den geri adım atıyor. Suriye'ye komple bir talep etmekten vazgeçip bugünkü yani Payas'a kadar olan Hatay'da manda yönetimde bıraktığı bir sınır çizgisini kabul ederek Fransa'nın diplomatik işte siyasi desteğini sağlamış oluyor.
Yani Anadolu topraklarını Sivas ve güneyini Türkiye Cumhuriyeti sağlamış oluyor.
Sağlamış oluyor. Antep, Maraş, Urfa işgalleri sona eriyor.
Sona eriyor.
Şu anki sınırımız kalmak suretiyle sadece Hatay.
Misak-ı Milli'den de Hatay.
Payas'tan sonraki Hatay diyelim. Çünkü bugün Payas Hatay'ın ilçesi ama demir çelik fabrikasının bulunduğu yere kadar olan ki Anadolu sınırı Ankara Anlaşması'nda çizilmiş oluyor.
Tamam.
Böylelikle de Hatay dışarıda bırakılmış oluyor ve bir katılım mücadelesi 39'a kadar sürecek olan bir mücadele başlamış oluyor Ankara Anlaşması'ndan sonra.
Evet. Çok özür dilerim hocam. Musul ve Kerkük de Misak-ı Milli sınırları içerisindeydi aslında değil
tabii,
mi?
Tabii.
Kurulduğu zaman.
Evet.
İlk çizildiği zaman daha sonra o da İngilizlerin eline geçmiş oluyor.
Musul'unki biraz daha müzakeresi uzun sürecek. Yani Lozan'dan sonra bile. Yani Lozan'ın önemli maddelerinden bir tanesi Musul olacak ama orada da bir fikir birliğine varılmayacak. Milletler Cemiyeti'ne götürülecek. Tabii Milletler Cemiyeti İngiltere'nin kurmuş olduğu bir uluslararası örgüt o dönemde. Dolayısıyla oradan karar Türkiye'nin lehine çıkmayacak. İşte belli petrol hisseleri verilecek ama o da daha sonra peşin bir ödemeye çevrilip Türkiye Musul'daki hakkından feragat etmiş olacak. Ödemeler belli yıllarda olmuyor vesaire ama 1925-26'ya kadar uzuyor yani onun müzakeresi.
Evet. Ya bugün Musul, Kerkük, Halep deyince bizim yeni jenerasyonun aklına hiçbir şey gelmiyor tabii. Yani işte bir Türkmenlerin yaşadığı veya işte Suriyelilerin yaşadığı Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde kentler gibi değerlendiriliyor ama biz bunları aslında elimizden çıkarırken çok büyük mücadeleler etmişiz maalesef. En sonunda elimizden çıkmış. Hocam şimdi şeyden sonra Ankara Anlaşması'ndan sonra manda yönetiminde bir Hatay var değil mi?
Evet.
O süreçte Hatay'da neler oluyor siyaseten?
Tabii bir Fransız delegesi yönetiyor. Hı. Yani Fransız Yüksek Komiserliğine bağlı bir delege tarafından.
Bugünkü, 1921'den sonraki.
21'den sonra, evet. Hı hı. 21'den sonra hemen. Zaten 1919'da bir yüksek komiserlik var. Beyrut merkezli. Bu sefer artık Fransa'nın idaresinde bir bölge olmuş oluyor. Hı hı. Tabii işte Türkiye'nin buradaki ilgisi, katkısı ne oluyor? Türkçe kitaplar gönderiyor. Türk öğretmenleri orada göndermek suretiyle yine bir bağ devam ediyor. Geliş gidişler devam ediyor. Bir de sembolik ama aslında çok önemli bir durum söz konusu. Tayfur Sökmen Antalya milletvekili olarak TBMM'de görev yapıyor. 1924'ten sonra yanılmıyorsam. Hı hı. Niye Antalya diyorlar? Diyorlar ki biz ileride burayı Antakya milletvekili seni yapacağız. Hı. Bu K'yi şimdilik L'ye yapalım, Antalya yapalım diye de böyle bir Antakya, durum söz konusu.
Antakya kelimesi ama bu dönemde var, kullanılıyor.
Kullanılıyor.
Antiyok.
Tabii Antiyoş tamam. Ama Antakya olarak biliniyor ve bundan dolayıdır ki Tayfur Sökmen Antalya milletvekili olarak TBMM'de görev yapıyor. Yoksa herhangi bir alakası yok. Evet. Kendi hatıratındaki tabii yazdığını söylüyoruz burada.
Tabii dinleyicilerimiz açısından Tayfur Sökmen kimdir onu da söyleyebilirseniz, yani Hatay'daki rolü nedir?
Ya tabii buranın yerlisi bir aşiret. Aşiretin reisi. Nedir? Yani bölgede Amik Ubası, Amik Beylerinden. Evet. Amik Beylerinden. Yani onun şimdi Tayfur Bey gibi tabii yüzlerce bey var. Hı. Ama orada liderlik yaparak öne çıktığı için o beyler arasından Amik Beyleri denilir zaten. Hı. Oradaki Türkmen Beylerine. Onlardan en sivrileni Tayfur Bey. Yoksa herhangi bir Osmanlı'dan gelen bir idari görevi söz konusu değil. Sadece milli mücadelede daha aktif rol aldığı için
öne
çıkıyor. Yani Sökmen aşireti.
Bu 1921'den sonra Hatay'da bir Fransız delegesi var.
Evet. Bunlar
manda yönetimiyle yönetecekler. Bu dönemde Suriye'de de manda rejimi devam ediyor.
Evet.
Hatay Suriye'nin bir parçası olarak mı görülüyor? Ya da soruyu başka bir şekilde sorayım. Sıklıkla biz haberlere de şey olur işte Suriye haritalarında Hatay'da gösteriliyor şeklinde.
Evet.
Yani bu Fransız manda döneminden tevarüs eden bir gelenek midir? Yani bu dönemde Suriye'de Fransız mandası var, Hatay'da da var. O harita birliği oradan mı geliyor?
Hocam ilk önce isterseniz Suriye'ye Fransa geldiği zaman dörde böldü. Hı. Lübnan diye bir devlet yoktu. Hemen Lübnan'ı 1921'de ayırdı. Bir Lübnan ayrı bir devlet yaptı. Bir kere burada manda uluslararası hukukun çiğnedi. Diğer kalan kısmı da Halep, Şam ve Lazkiye olmak üzere. Lazkiye Alevi devleti kuruldu. Halep devleti kuruldu. Tabii bir de Şam devleti kuruldu. 1924'te bunları üçünü bir arada yönetemeyince bir kararnameyle hepsini birleştirdi. Bu dönemde Halep'e bağlıydı. Hı hı. Sancak Otonom bölgesi Halep'e bağlıydı. Daha sonra bütün Suriye'yi birleştirdi. Şam merkezi tek Suriye devleti yaptılar. Dolayısıyla ne olmuş oldu? İskenderun Sancak Otonom bölgesi olarak ayrı bir varlık olarak. Hani merkezi hükümete, çünkü merkezi hükümet yok. Merkezi hükümet de yüksek komiserliğe bağlı. Buradaki delege aynı bir Halep'teki Fransız delegesiyle aynı hükümdeydi. Çünkü ortada bir devlet yok. Hı hı. İş 1936'dan sonra değişim sürecine girdi ve bu 1963'e kadar devam etti. Her ne kadar 1946'da bağımsızlık falan verilse de 1960'a kadar
Suriye'nin bağımsızlığı.
Suriye'nin bağımsızlığı tabii yani 1960'a kadar devam etti. Böyle bir devletten bahsediyoruz. 46'da bile bağımsız olamadı yani Suriye.
Geçiş süreci var.
Tabii geçiş kadar. Süreci var. Hı. Yani De Gaulle'un ciddi manada baskı kurduğu dönem var.
Kolay kolay bırakmak istemiyor.
Bırakmak istemiyor. Suriye'yi bırakmak istemiyor tabii. Bugün hani Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ya, senin işte Suriye'de işte Akdeniz'de ne işin var? Hı-hı. Yani işleri var. Biraz işleri var ya buradan sonra.
Tabii yani şey Akdeniz'de sınırı olan Ortadoğu'nun bir anlamda Ortadoğu'ya giriş kapısı şeklinde gibi ülkeyi
Suriye'yi niye bıraksın? 60'a yani? Kadar da yönetmiş. Bir fiil 60'a kadar da yönetmiş bir Fransa'dan bahsediyoruz.
Ama şöyle, şimdi üstad dediğim 19. yüzyılda yoğunlaşan bir Fransız nüfuzu var. Lübnan'da, Suriye'de, Osmanlı toprakları iken bile bir etki alanı oluşturuyorlar. Bu doğru. Hı hı. Dolayısıyla bugün boşuna o bölgede değiller.
Evet.
Ama
evet,
biz Fransızlardan çok daha önce oradayız.
Evet.
Yani 400-500 yıldan beri biz oradayız. Dolayısıyla eğer burada birisinin hakkı olacaksa tabii ki Cumhurbaşkanı hesap sorma hakkı var herhalde.
Var tabii. Tutuş Bey'den beri, Afşin Bey'den beri biz buradayız. Onu doğru da diyebiliriz. Doğru. Ama şu anki konjonktürde tabii eski şeklinde hakim olamadığımızdan dolayı şimdi ne oluyor? Artık güçlü kimse orada daha fazla yer evet edineceği bir uluslararası konjonktüre gelmiş durumdayız.
Peki 1936'dan bahsettiniz. 1936'nın Hatay açısından önemi evet nedir? Ne oluyor 1936'da?
1936 tabii Manda Anlaşması 15 yıllık bir anlaşmaydı. 1921'de imzalanan, Cemiyet Akvamı'nın da onayladığı bir anlaşma. 1936'da normal şartlarda Manda Anlaşması yeni oluşmuş devletlerin kendi kendine yönetemedikleri için, o kapasiteye sahip olmadıkları için Cemiyet Akvam kontrolünde bir mandatar devlet tarafından yönetilmesi anlaşması. Hı hı. 36'da Suriye'ye bağımsızlık verilmesi gündeme gelince Suriyeli milliyetçiler de tabii buna hazır bir şekilde. Bu sefer Türkiye dedi ki o zaman sancağa da bağımsızlık verilsin. Çünkü burası otonom. Demek ki bir Suriye'nin parçası olarak görülmedi. 36'da Türkiye Hatay'a da o anki adıyla İskenderun sancağına da ayrı bağımsız bir devlet statüsü verilmesi için başvurularda bulundu. Bundan sonra artık Hatay'ın Türkiye'ye katılım müzakereleri, mücadelesi diplomatik alanda, diplomatik sahada başlamış oluyor.
Yani Türkiye Hatay'ın Suriye'nin bir parçası olmaması için
mücadele ediyor ve bence akıllı bir strateji belirliyorlar. Direkt burası bizim demiyor. Madem diyor manda çekiliyor burada.
Doğru.
Suriye'de bağımsızlık veriyorsanız burası da, buraya da vereceksiniz diyor. Burası da ayrı bir varlık olarak.
Burası benim dese evet muhtemelen alamayacak.
Yani, şimdi hocam böyle parçala yut stratejisi var ya, onun evet minimize edilmiş evet bir haliyle karşı karşıyayız aslında.
Evet, doğru.
Çok önemli. Bunu Cemiyet Akvam'a götürüyor Türkiye. Hı hı. Çünkü Cemiyet Akvam'dan işi çözmeye çalışıyor.
36-39 arasındaki 3 yıl kritik yani.
3 yıl tabii. Diplomatik mücadele 38 diyelim. Çünkü 38, 2 Eylül 1938'de Hatay devlet oldu. Cemiyet Akvam tarafından da tanınan bir devlet oldu. Dolayısıyla bu 3 yıllık süreç 1936'da başlamış oldu. Tabii buna o anki Suriye'nin idarecileri, efendim nedir? Baas Partisi'nin ilk nüvesi olan Vatani Partisi. Onu da Zeki Arsuzi kurmuştur. Zeki Arsuzi de bugünkü Hatay'ın Arsuz ilçesi. Efendim bugünkü işte Nusayrilerin yaşadığı bir yerdir. Dolayısıyla Suriye'deki Baas Partisi'nin kurucusu bir Nusayri'dir. Zeki Arsuzi'dir.
Ve bu da Hatay'dan çıkmış.
Ve Hatay'dan çıkmıştır. Yani, bugünkü Mihraç Ural'ın bir
tabii
değişik
versiyonu.
O da Hatay'da. O da aynı o bölgeden. Evet. Böyle bir durum söz konusu.
1938'de bağımsızlık elde ediyor Hatay.
Bağımsızlık elde ediyor. Bunun mücadeleleri sürüyor. Müzakereleri Cemiyet Akvam'da, bunların bilgileri de elimizde. Ve en sonunda tabii Türkiye bir askeri kararlılıkla gündeme getiriyor.
Aslında İçeride çatışmalar tam var. Mustafa Kemal'in öldüğü, işte evet İsmet Ünün iktidarda olduğu bir dönem. Yani Türkiye'nin de bir
çalkantı dönemi,
dalgalanma yaşadığı bir dönem. Ama çok şükür devlette süreklilikle belki de orada evet süreç atlatılıyor.
Yani İsmet Ünün tabi o zaman başbakan biraz daha bu işi sulhle götürelim diyor. Ama yazılardan anladığımız kadarıyla bir askeri hazırlık yığınak yapıldı. Ve bunun da
savaş
Fransa tarafına,
tabii, yani
Fransa tarafına belirtildiği kaynaklarda geçiyor. Ama tabii esas uluslararası konjonktür çok müsait.
Şeyde Mustafa Kemal ile İnönü arasında Hatay politikasında bir şey var mı?
Çatışma var. Polemik. Tabii çatışma var. Yani kesin bilgi. Asım Us adıyla Mustafa Kemal'in 5 tane makalesi var.
Müstahar isimli makale yayınlıyor.
Müstahar isimli elimizde 5 tane Asım Us
nerede
adıyla Ulus Gazetesi'nde. Tamam, Ulus Gazetesi'nde 5 tane peş peşe makalesi mevcut. Burada tabii İsmet Ünönü'ye Yani hakaret de anlamına gelecek ifadeler de var. Yani becerisizlikten tutun da ihanete kadar. Bunlar o ifadelerde var, mevcut zaten.
Mustafa yani, Kemal'in yaklaşımı çok özür dilerim. Hatayı alma bir an önce
silahla
gerekirse alma silahla anlamında, değil
evet,
mi?
Yani gerekirse İnönü'yü silahla.
Fazla yumuşak buluyor.
Fazla yumuşak buluyor. Çok ağırdan aldığını söylüyor. Bir an önce harekete geçirmesini söylüyor. İşte bunun menfaatlerimize zarar verdiği noktası ben yumuşak
tam
söylüyorum tabii.
36'dan sonra oluyor değil mi?
Tabii,
bağımsız olduktan sonra. Aslında Suriye'den ayrılıyor. Bağımsız bir yapıya bürününce Mustafa Kemal fiili bir harekete geçmeyi arzu ediyor.
Fiili harekete geçilsin diyor. 38'de biraz da içeride artık Türklerle efendim milliyetçi Araplar arasında, çünkü ayırmamız lazım. Sünni Araplar tamamıyla Türkiye tarafında yer almak istiyorlar. Böyle bir çalışmalar söz konusu olunca da diyor ki buraya askeri yığınak yapalım. Doğrudan gidip işte oradaki vatandaşlarımızı kurtarma adına bunu söylüyor. Yani içeride bir kaynama var. Ve buraya fiili olarak müdahale edilmesi gerektiğini söylüyor. İsmet İnönü de durumun nazik olduğunu, diplomasiye daha fazla önem verelim şeklinde bir yetiştirmede bulunuyor. Yani Cemiyet-i Akvam'da o sıralarda tabii müzakere ediliyor mesele. Hı hı. Onun sonucunu beklemek istiyor. Ama Doğu Akdeniz'de tabii İtalyan tehlikesi işte ve Hitler'le de bir ittifak söz konusu olunca bu sefer İngiltere'nin baskısıyla İngiltere, Fransa, Türkiye üçlü bir anlaşma yapmak istiyor Doğu Akdeniz'de. Bunun için de Fransa'yı zorluyor. Türkiye'de Fransa'ya Antakya şartını öne sürüyor. Hmm. Ve bir taraftan da üçlü bir ittifak anlaşması müzakere ediliyor. İngiltere, Fransa ve Türkiye arasında her seferin anlaşmaya zemini yakalamışken Antakya'nın derhal terki ve bağımsızlığı şartını ileri sürünce bu anlaşma imzalanamıyor. 39'dan sonra bu anlaşma imzalanabiliyor. Hmm.
Ve yani Hatay'ın Türkiye'ye ilhakından sonra.
Yani İltihakından sonra ancak bu üçlü anlaşma, Akdeniz'deki bu üçlü anlaşma imzalanabiliyor. Fransızlar ayak diriyorlar. Ne kadar kopartabilirsek kârdır ya da daha ne kadar işte belli bir süre daha kalalım diyorlar. Bizim burada bir birliğimiz olsun müzakerelerde ileri sürüyorlar. Ama tabii Türkiye bunu kabul etmiyor.
Biraz daha çerçeveyi net çizmek adına, dinleyicilerimizin de iyi anlaması adına sormak istiyorum. Yani aslında Hatay meselesinin nihai anlamda çözümü oturduğu dönem tam da İkinci Dünya Savaşı'nda
Arifesi.
Büyük devletleri ittifak kurma çabalarını yoğunlaştırdığı bir dönem.
Evet.
O dönemde Churchill'le İnönü'nün değil mi bir görüşmesi vardı ve Adana'da gerçekleşiyor. Yani Hatay'a da yakın bir yerde hatırladığım kadarıyla. Tam tarihini hatırlamıyorum ama muhtemelen bu bağımsızlıktan önce mi oluyor bu hocam? O konuda bilginiz var mı?
Şimdi bu 39'dan sonradır. Yani bağımsızlık 1938'de oldu.
1940 civarında galiba.
Yani Hatay
Türkiye'yi
meselesi.
Türkiye'yi savaşı çekmeye çalışmak için.
Aynen. Evet. Tabii Türkiye'yi de o cepheye almak için müzakere, yani ikna etmeye çalışıyorlar açıkçası.
Hatta o tarihlerde Almanya'nın da ciddi, Hitler'in de ciddi teklifleri var Türkiye'ye.
Evet.
İşte mesela 100 milyon mark istemiş o zaman Türkiye. Efendim yani binlerce tank, Almanya'nın veremeyeceği büyük, büyük miktarlarda bir şeyler istemiş ki ben sana destek vereyim anlamında. Tabi Almanya'ya da hayır diyemiyor. Dolayısıyla şartları yükseltiyor ama
Türkiye ilk defa orada bir denge politikası uyguluyor.
Evet, evet.
Kimisi ahlaki bulmasa da Türkiye çok bir oraya bir buraya kıvırdı gibi düşünse de savaşa girmemekle çok büyük bir kazanım elde
tabii
ediyor aslında.
Tabii savaşa girse perişan olurdu hocam. Yani o şartlarda.
Evet. Ama biliyorlar yani savaşın özellikle yani diplomatlar bunu anlıyoruz yani söylemlerinden anlıyoruz ki savaşı Türkiye tercih etmiyor. Hı hı. Sadece savaşılsın diyen Hatay'la alakalı sadece Mustafa Kemal Atatürk'ü görüyoruz. Şimdi yani burada hemen bir komplo da çıkartabiliriz. Hani bir tarafı savaşılsın diyor, tekisi diyor ki ya bakın Cumhurbaşkanını stoplayamıyorum, durduramıyorum.
Danışıklı dövüş
evet,
var.
Tabii,
bir tarafta Şahinler, diğer tarafta güvercinler.
Türk Devleti'nin uyguladığı stratejiler bunlar, biliyoruz zaten eskiden geliyor. Osmanlı diplomasisinde değil mi? Yani biz İngiltere'ye kaymak istediğimiz zaman hemen sadrazam İngiliz muhibbi olur. İşte Rusya yanlış olduğu zaman daha bir Rus muhibbi. Bunun bu da olabilir tabii. Bu bizim
sonuç olarak bir siyasi
yorumumuz. Yani tabii
iyi yorumumuz. Polis kötü polis gibi evet rol paylaşımı yorumumuz olabilir.
Ama yine tabii yine askeri seçenek her zaman masada. 38'de Türk askeri Fransa ile beraber orada garantör devlet olarak 2500'er kişilik bir askeri birlik bulundurmak suretiyle Hatay'a girilmiş oluyor. Yalnız bunun bir önemi var. Plebisit dediğimiz, yani Hatay devleti ilan edilmeden önceki bir halk oylaması, tam halk oylaması da demeyelim. Çünkü hani klasik self-determinasyon hakkını halka verirsiniz, halk kabul eder, evet hayır der. Burada böyle bir şey söz konusu değil. Burada biz 40 sandalyeli bir meclis kuruyoruz plebisitte. Bunun 22 tanesi Türkmen, efendim diğer 19 tanesi de Türk taraftarı diğer etnik gruplardan olması şartıyla plebisit yapıyoruz. Yani oy sayısı 35 bin Türkmen değil de 25 bin de çıksa bu 22 sandalye garanti Türkmen olacak.
Çoğunluk.
Tabii. Şimdi bunu buna biz plebisit diyemiyoruz ama efendim diplomasideki karşılığı bunu plebisit olarak kaynaklarda geçiyor. Ama uygulanış hali bir de Türk askeri girdikten sonra yapılıyor. Şimdi karşı taraftaki etnik yapıya sahip kişilere de herhalde bir mesaj veriliyor. Yani 2500 Fransız askeri olsa bir şey ifade etmez tabii. Onun varlığı orada bir sembolik rakam ama Türkiye'nin oraya askeri birlikten sonra plebisitin yapılması ve bağımsızlığını ilan edilmesi oradaki bütün etnik gruplara verilmiş bir mesaj olarak.
Doğru.
Zaten herkes de bunu algılıyor ve Hatay devleti ve Hatay'daki işte bayrak, kanunlar oy birliğiyle. İçinde Ermeni, Ortodoks, efendim Nusayri unsurların da olduğu karmaşık bir yapı hep oy birliğiyle. Bu ne demektir ki? Türkiye tezlerine muhip bir seçilen bütün milletvekillerinin oy birliğiyle, onayıyla bu kararlar alınıyor. İltihak da bu kararla alınıyor zaten. Yani bir devlet kendisini oy birliğine yapıyor. Başka bir devlete eklenmiş oluyor.
Evet.
Yani hiçbir itiraz çıkmıyor.
Hatay'ın bağımsızlığı ne kadar sürüyor takriben hocam?
Hocam 23 Haziran'da 23 Haziran 1939'da Hatay iltihak kararı alıyor. Dolayısıyla 2 Eylül 1938'den 23 Haziran 1939'a kadar
bağımsızlık
Hatay de, bağımsız devleti evet. olarak
9 ay kadar bir şey.
9 aylık bir süreç, 10 aylık bir süreç söz konusu. Bir ay sonra da Fransız askeri terk ediyor.
Evet. Hocam programımızın sonuna geldik.
Bitti mi yine?
Evet. Aslında daha konuşacak çok mevzu var ama maalesef zamanımız tükendi. İnşallah siz yine başka bir programa Türkiye'ye geldiğinizde hocam konuk ederiz. Meseleyi daha derinlemesine konuşmuş, paylaşmış oluruz. Çok teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ederiz bu nazik davetiniz için.
Ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık. Teşekkür ediyoruz hocam.
Eyvallah. Değerli dinleyicilerimiz, Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızın bu haftada sonuna geldik. İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Celen hocamızla birlikte bu hafta Doktor Yaşar Demir hocamızı konuk ettik ve Suriye Hatay meselesini masaya yatırdık. Önümüzdeki hafta tekrar huzurlarınızda olmayı umuyoruz efendim. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyoruz.